Ayrım 40.
Hükümet Anadolu'ya yeni kumandanlar da tayin etmişti. Ankara'daki 20. Kolordu'ya Ali Fuat Paşa'nın yerine tayin olunan Kiraz Hamdi Paşa, Eylül ortasında Eskişehir'e gelmiş bulunuyordu. Bu sırada Ali Fuat, Paşa'yı esasen Eskişehir doğusuna geçirecek değildi. Gerek Ali Fuat Paşa'nın baskını, gerekse Sivas'tan heyeti temsiliyenin telgrafla yaptığı ihtar üzere Kiraz Hamdi Paşa İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Konya'da 12. Kolordu kumandanlığına tayin edilip vazifeye başlamak imkanını bulan Sait Paşa da, Vali Cemal Bey'in kaçışından birkaç gün sonra heyeti temsiliyenin baskısıyla İstanbul'a geri gönderildi. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'da idareye hakim olmaktan başka hükümetin milli harekete karşı aldığı diğer tertipleri de bozmaktan geri kalmamıştı. Hükümet, hem kongreleri zaafa uğratmak hem de güya milli arzuya uyar görünmek için mebus seçimlerin yapılmasına dair hazırlık emri vermiş, fakat henüz seçimlere başlanılmamıştı. Meclisin toplanmasını öteden beri önemle takip eden Mustafa Kemal Paşa, hükümetin bu taktiğini bozmak amacıyla 13 Eylül'de bütün kumandanlara ve müdafaa-i hukuk cemiyetleri heyeti merkeziyelerine bir genelge gönderdi. Bu genelgede, Milli Meclis'in çabucak seçilip toplanmasının günün en önemli meselesi olduğunu işaret ettikten sonra, hükümetin seçimleri türlü sebeplerle geri bıraktığını belirtiyor ve umumi kongrenin orduyu ve milleti seçimlere davet ettiğini bildiriyordu. Genelgede aşağıdaki 3 husus önemli belirtilmiş bulunuyordu. 1. Seçim hazırlıklarının yürürlükte bulunan kanundaki en az süre içinde yapılıp tamamlanması için belediyeler ve müdafaa-i hukuk cemiyetleri tam bir faaliyet ile çalışmalıdır. 2. Her seçim bölgesinden çıkarılacak mebusların adedi nüfusa göre tespit olunarak heyete temsiliyeye şimdiden bildirilmelidir. Adaylar konusu sonra yazışma ile hallolunacaktır. 3. Gerek seçim hazırlıkları, gerek seçimlerin yapılması sırasında gecikmeye sebep olacak engeller şimdiden düşünülmeli ve bunları önleyici tedbirler önceden alınmalıdır. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul ile ilişiğin kesilmesi üzerine padişahın da milli harekete karşı bir tavır takınacağını kestirmekteydi. Böyle bir hareketi önlemek, hiç değilse öncelik kazanmak için heyeti temsiliye 14 Eylül'de padişaha bir arıza gönderdi. Milletin padişahına olan sarsılmaz bağlılığı belirtildikten sonra padişaha, memleketin başına çöken felaketin yalnız yenilgiden ileri gelmediği ispata çalışılıyor ve şartların gittikçe kötüleşmesi sebebi olarak da mütarekeden beri birbirini takip eden hükümetlerin ve özellikle Ferit Paşa hükümetlerinin hataları gösteriliyordu. Bu uzun mektupta Ferit Paşa şu şekilde suçlandırılmaktaydı. Aydın faciasını önleyememek, Paris Barış Konferansı'ndan milli haysiyet incitecek şekilde kovulmak, milli hareketi ittihatçılık şeklinde göstererek Anadolu'ya yabancı müdahalesini davet etmek, milli meclis için seçim yaptırmamak, milli teşkilatı dağıtmaya çalışmak, devletin kaza hakkını yabancıların elinde oyuncak haline getirmek, ordunun kuvvetini azaltmak için muktedir askeri erkanı azledip düşmana teslim etmek, şifreli askeri yazışmaları çaldırmak amacıyla posta ve telgraf umum müdürünü yetkili kılmak, yabancı subayların memleket içinde dolaşarak milli birliği bozacak faaliyetine yardım etmek, memleketi ihtilal içinde göstererek yabancı müdahalesini davet etmek, ordunun şifre ile yazışma yapmasını önleyerek askeri sırların ifşasına cüret etmek. Telgraf şöyle sona eriyordu: bu vaziyeti nazarı itibari alan heyeti memlükhanemiz, vatanı kurtaracak son çare olmak üzere hiçbir siyasi partiye mensup olmayacak ve milli iradeyi tamamıyla ishar ederek millete istinat edecek bir vekiller heyetinin iş başına getirilmesini istemek ve niyaz ile böyle bir kabine teşekkül etmediği takdirde milletin teşebbüsat ve icraatı zaruriyesini durdurmaya imkan olamayacağını arz ederiz. Her ahvalde emri ferman sevgili padişahımız efendimiz hazretlerindir. Yabancı devletlere verilen memorandum. Hükümet ile bağ kesilince yabancı devletlere de amacın açıklanması gerekli görülmüştür. İngiltere, Amerika, Fransa, İtalya, Sırbistan siyasi mümessilleri ile Felemek, İsveç, Danimarka ve İspanya elçiliklerine verilmek üzere Umumi Kongre heyeti adına bir muhtıra hazırlandı. Bu muhtırada devletlere anlatılmak istenen esas fikirler şu şekilde sıralanmıştı. Milli Meclis 8 ay evvel feshedilmiş ve hala toplanmamıştır. Milletin hükümete güveni yoktur. Hükümet zulüm ve şiddet yoluna sapmıştır. Kabinenin teşvikiyle Anadolu'da asayişin bozulacağı muhakkaktır. Milletle padişahın temasına mani olunmaktadır. Bu durum karşısında hükümetle ilişkiyi kesmekten başka çare kalmamıştır. Barış ancak millete dayanan bir Osmanlı kabinesinin kurulmasıyla kabil olabilir. Muhtıranın sonunda yabancı devletlere garanti vermek ihtiyacıyla aynen şöyle denilmekteydi: Bu suretle gerek milletimizin ve gerekse Avrupa ve Amerika'nın gelecekteki yüksek menfaatlerine uymakta olan bugünkü milli vaziyetimizin asayişi ihlal edecek hiçbir fikre dayanmadığını ve umumi emniyeti bozacak hiçbir hadise zuhur etmeyeceğini ve bütün manasıyla müslihane bir hareket hattı takip edileceğini, Sivas'ta toplanan umum Anadolu ve Rumeli murahaslarından müteşekkil umumi kongre kati surette tekeffül ve temin ederek, kesb-i fahriyle cihana adalet vaat eden büyük devletlerin manevi müzaharetinden emin olduğunu da ayrıca arz eder. İstanbul'un mukabelesi ve uzlaşma teklifi. Anadolu, İstanbul ilişkisini kestikten sonra Ferit Paşa en kuvvetli kozunu oynadı. Padişahı millete bir bildiri yayınlamak gerektiğini inandırdı. 20 Eylül tarihinde Anadolu ihtilaline karşı yayınladığı bildiride padişah özetle şöyle diyordu. Anadolu'daki esef verici hareketler İzmir'in işgaliyle başlamış ve Doğu Anadolu vilayetlerinin kaderi hakkında şai olan rivayetlerle gelişlemiştir. Devletin ve milletin haklarını korumak hepimizin vazifesidir. Fakat girişilecek teşebbüsler makul ve siyasi olmalıdır. İzmir faciası üzerine Avrupa devletlerinin ve milletlerinin dikkati çekilmiş, özel bir heyet yerinde tetkik yapmış olup hakkımız ortaya çıkmaktadır. Doğu vilayetleri hakkındaki şaya ve rivayetler karşısında da hükümet vazifesini yapmaktadır. Esasen bu vilayetler hakkında henüz bir teklif alınmış değildir. Millet arasında bölünme yaratacak her türlü teşebbüsler devletimizin esas menfaatleri ve hayatiyetiyle uyuşamaz. Bazı kimseler tarafından memleketin vaziyeti başka türlü gösterilerek güya ahaliyle hükümet arasında muhalefet varmış gibi Avrupa'ya yanlış kanaat verilmektedir. Bu hal bir an önce yapılmasını arzu ettiğimiz seçimleri geciktirmekte ve pek yakın olan barışın imzalanmasında tehlikeye düşürmektedir. Millet durumun nezaketini takdir etmeli, itidalini, sükunetini muhafaza etmeli, kanunlara ve hükümetin emirlerine uymalıdır. Yakında barış konferansına çağrılacak olan Osmanlı delegeleri konferans karşısında millet ile hemahenk olarak yer almalıdır. Yakında haysiyetli bir barış yapılacağını ümit etmekteyim. Padişahın bildirisi Anadolu'ya gereği kadar yayılmamış ve hemen hemen hiçbir etkisi olmamıştı. Buna karşılık Eylül sonlarına doğru Ferit Paşa kabinesi bir hayli sarsılmış bulunuyordu. Artık kabinenin yaşaması imkanı kalmamıştı. Çünkü kabinenin nüfusu ancak Babıali'ye ve çevresine inhisar ediyordu. Nazırların arasında şiddetli geçimsizlikler başlamıştı. Özellikle Şeyhülislam ile Dahiliye Nazırı arasında anlaşmazlıklar bir safhaya girmişti. Ali Rıza Paşa, dipnot, Ferit Paşa kabinesinde Meclis-i Vukala'ya memur olarak bulunuyordu. Ferit Paşa'dan sonra sadrazam olacaktı. Ve bazı arkadaşları kabinenin istifasını teklif ettiler. Fakat damat Ferit Paşa istifaya niyetli değildi. Durumu bir süre daha idare edebildi. Diğer taraftan Anadolu ihtilalinin İstanbul üzerine yapmakta olduğu baskı şiddetleniyor ve kendisini iyiden iyiye hissettiriyordu. Padişah nihayet damat Ferit Paşa ile hükümet edilemeyeceğini anlamaya başlamıştı. İhtilalcilerle anlaşmaktan başka çıkar yol olmadığını da idrak etmişti. Mustafa Kemal ve Ali Fuat Paşaların eskiden beri arkadaşları olan Abdülkerim Paşa vasıtasıyla bir anlaşma yolu bulmayı denemek istediler. Abdülkerim Paşa sadrazam ile de görüşerek teşebbüse geçti. Anadolu harekatını idare edenlerle bir yerde buluşup konuşmak için Ali Fuat Paşa'ya teklifte bulundu. Ali Fuat Paşa Ankara'da değildi. 20. Kolordu Kumandan Vekili Abdülkerim Paşa'nın telgrafını Mustafa Kemal Paşa'ya bildirdi. İktidar ile ihtilal ilk olarak anlaşmak üzere temasa geçiyorlardı. Teklif İstanbul'dan gelmek üzere 27-28 Eylül gecesi Sivas-İstanbul arasında iktidarın ve ihtilalin sözcüleri iki eski arkadaş telgrafla konuştular. Abdülkerim Paşa, padişahın 20 Eylül tarihli bildirisinden söz açarak vatanın kurtuluşu için hükümet ile milletin el ele vererek çalışmasını teklif ediyordu. Bunu sağlayabilmek için de bir yerde buluşup görüşelim diyordu. Fakat Mustafa Kemal Paşa telgraf başında her şeyi konuşmak suretiyle karşı tarafın niyetini anlamayı ve şartlarını bildirmeyi tercih etti. Çünkü Mustafa Kemal Paşa ne istediğini ne söyleyeceğini kesin olarak biliyordu. Halbuki İstanbul'un sözcüsü açık değildi. Parlak sözler, süslü cümleler ile siyasi bir sohbet yapmak istiyordu. Nitekim 8,5 saat süren bu konuşmada padişahın etrafında birleşmekten, hükümet ile milletin anlaşmasını teklif etmekten başka bir şey söylemedi ve bir formül teklif etmedi. Tarafların mutabık oldukları tek nokta padişahın kişiliği ve otoritesiydi. Mustafa Kemal Paşa bu hususta şöyle diyordu. Muhterem Büyük Padişahımız Efendimiz Hazretlerinin mübarek beyannamelerindeki uyarıların, hükümet ve milletimiz için yegane ulaşılacak gaye olduğunda tamamen beraberiz. soylu milletimiz ve cümlemizin padişahımızın kutsal şahsına olan hürmet ve sadakat bağlarımızın sarsılmaz bulunduğuna asla kimsenin şüphe ve tereddüt etmeye hakkı yoktur. Şerefli Hakanımızın her türlü arzu ve iradelerine baş eğmek bizim için en büyük nimettir. Bugün velelebet bu kurtuluş noktasına bağlılığım kesindir. Bütün mesai arkadaşlarımızın kesin hisleri ve inançları aynıdır. Genel olarak ve büyük ve cömert vefakar milletimizin dahi bundan başka türlü düşünmesine imkan yoktur. Kutsal halifemiz ve şerefli padişahımız hakkındaki bağlılık ve kulluk ve sonsuz hürmetlerimizin her ne olursa olsun daima saklı bulundurulacağını bütün mukaddesatımız üzerine yemin ile bir kere daha doğrularız. İhtilacilerin başı ve sözcüsü bu surette padişaha teminat verdikten sonra Ferit Paşa'nın derhal istifa etmesini istemiştir. Ferit Paşa'ya karşı da bir teminat verilmesini lüzumlu gören Mustafa Kemal Paşa, Abdülkadir Paşa'ya şöyle diyordu. Eğer kendi hayatları ve şahsiyetleri hakkında herhangi bir tereddütleri varsa, bugün için bu gibi şeylerle uğraşmak tenezzülünden uzak bulunan milletimiz namına kendilerine istedikleri tarzda söz ve teminat vermeyi dahi milletimizin menfaati sayarız. Mustafa Kemal Paşa, Abdülkerim Paşa'ya yazdığı uzun telgraflarda, damat Ferit Paşa hükümetinin bütün hiyanetlerini birer birer saymış ve arada tehdit etmeyi de unutmamıştır. İhtilalin iktidarı yıldırmak için söylediği sözler şu şekilde kaleme alınmıştı. Milli hareket bütün genişliği ile İstanbul'u ilerlemektedir. Tabii olarak Ferit Paşa ve arkadaşları buna tamamen vakıftır. İzmit, Bolu, Zonguldak ve Şile'deki Kuvayi Milliye'nin hareket için emir bekledikleri bildirilmektedir. Bütün yabancı devletler iyi niyetle milletle ve bizlerle şahsen temas ve münasebete girdiler. İngilizler bilhassa devlet ve milletimizin iç işlerine ve meşru maksat takip ettiği tahakkuk eden milli hareketlerimize asla müdahale etmeyeceklerine dair söz verdiler. Milleti mukadderatını murakabede kabine ile karşı karşıya serbest bıraktılar. Millet kuvvetli, anlayışlı ve kararında kesindir. Fiili hareket normal seyrini almıştır. Abdülkerim Paşa bu telgraf konuşmasının notlarını aynen padişaha ve sadrazama gösterdi. Anadolu 15 günden beri İstanbul ile bütün ilişiğini kesmiş bulunuyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın tehditlerinin bir kısmı laftan ibaret değildi. İstanbul bütün bu tehditlere 15 günden beri gördüğü olaylarla iyice inanmıştı. Hükümete bağlı olan mutasarrıfların, valilerin ve kumandanların Anadolu'ya sokulmadığı, girenlerin ihtilacılar tarafından kaçmaya mecbur veya tevkif edildikleri unutulacak kadar geride kalmış olaylar değildi. Abdülkerim Paşa'nın aracılığından öğrendikleri hem padişahın ve hem de Ferit Paşa'nın direnme güçlerini tamamen kırmıştı. İhtilali söndürmek için en insafsız usullere başvurmaktan bir an geri kalmayan Dahiliye Nazırı Adil Bey bile artık Anadolu ile anlaşmaya taraftar olanların başında geliyordu. 29 Eylül'de padişahın huzuruna çıkarak bir tövbekar gibi konuşmuştu. Adil Bey, padişaha son söz olarak milli hareket ile anlaşmaya gitmekten başka çare olmadığını söyleyince padişah bu fikri tasvip ederek, Es-sulhü seyyidül ahkam, barış hükümlerin en iyisidir diye karşılık verdi. Dipnot, Ali Fuat Türk geldi, görüp işittiklerim sayfa 243. Dahiliye Nazırı padişahın huzurunda bulunduğu sırada başka bir ziyaretçi de aynı şeyleri söylemek üzere sıra bekliyordu. Bu ziyaretçi ünlü Osmanlı Maraşellerinden İhtiyar Deli Fuat Paşa'ydı. Mabeyn Başkatibi Fuat Paşa'nın ziyaretini şöyle anlatmaktadır. Dipnot, aynı eser sayfa 244. Müşir Fuat Paşa gelerek Kuvayi Milliye namına kendisine müracaat edilmiş olduğunu ve ''Sen ihtiyar bir askersin, taleplerimizi padişaha duyurmaya aracı ol.'' diye cemiyet mühürüyle gönderilen barakayı bizzat takdim etti. Padişaha takdim edilen bu mektubu Çerkez Fuat Paşa'ya heyeti temsiliye azasından Çerkez Bekir Sami Bey yazmıştı. İhtilalin Eylül başından beri aldığı sert tedbirlere, Abdülkerim Paşa'nın teşebbüsü üzerine açılan görüşme ve Fuat Paşa'nın aracılığı eklenince, padişah ve sadrazam Anadolu'dan bildirilen şartları kabule mecbur kaldılar. Ali Galip olayı ile başlayan mücadele Anadolu'nun başarısı ile Eylül sonunda nihayet bulmuş oluyordu. 30 Eylül gecesi damat Ferit Paşa kabinesi istifa etti. Anadolu ihtilalinin başarısında hükümetin düşürülmesi birinci merhaleyi teşkil eder. Bu aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa'nın ihtilal metodunda yanılmadığının ispatına vesile olmuştur. Kendisini her türlü dayanaktan yoksun bırakmak için görevine son vermiş olan hükümeti, 3 aydan az bir zaman içinde devirmeyi başarması ilerideki başarısının işaretidir. Mustafa Kemal Paşa, Eylül 1919'dan sonra Türkiye'nin padişahtan sonra gelen ikinci adam olarak kabul edilecekti.
Ayrım sonu.